bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Yılanı Öldürseler, Yaşar Kemal, Adam Yayınları, 4. Basım, Mayıs 1998, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Seçil Paçacı. Yaşar Kemal'in bireyle çevresi arasındaki ilişkileri irdeleyen romanı Yılanı Öldürseler, ilk olarak 1976'da yayımlandı. Babasının intikamını almak için ailesinden ve köylülerinden gelen, sürekli baskılara direnemeyerek annesini öldüren bir çocuğun romanı. Zengin yaratısı, Yaşar Kemal'i herkese seslenen zaman ötesi büyük klasiklere yaklaştırmaktadır. Michael Makarus. Yılanı Öldürseler'deki derinlik hem ekonomik ve toplumsal yanları gösterilerek işlenen temanın anlamsal yoğunluk taşıması hem de roman kişilerinin karakteristik özelliklerinin başarıyla işlenmesinden kaynaklanır. Feridun Andaç. Yaşar Kemal bir halkın kültürünü temsil etmektedir. Epiği geniş, katıksız bir halkçı temele yaslanmıştır. Joel Oston. Babası öldürüldüğünde Hasan ya 6'sında ya 7'sindeydi. Anavarza kayalıklarının üstünde kartallar dönüyordu, kanat kanada. Çirislikleri çiçeklerini güneşe uzatmışlardı, ak. Uzaklarda bir bulut bu yana savruluyor, gölgesi bataklık yerini yalayıp dumlu üstüne kayıp gidiyordu. Çirislikleri çiçeklerinde arılar, kara, yanar döner arılar, sarıca, bal arıları, boncuklu, mavi arılar. Mavi kengerler dikenlerini kayalıkların arasından son mavi çıkarmışlardı. Hasan kayalıkta bir keklik gibi kayıyordu. Aşağısı gün doğusu uçurumdu. Başı dönüyordu Hasan'ın. Uçurumda kartal yuvalarına inmiş, ne bir yumurta ne de kartal yavrularını bulabilmişti. Onu gören kartallar duvar gibi düz kayalığın yüzünden koskoca kanatlarını çırparak havayı sallayarak uçuşuyorlardı. Bahar güneşi kayalıkları kızdırmıştı. Kaya aralarında mavi sütleyenler, sarı safranlar, mor üçgül çiçekleri. Kekikler açtı açacaklar. Güneşte ağır kokuları ılgıt ılgıt esiyor. Hasan'ın son umudu duvarın dibindeki yuvadaydı. Ama bu yuvaya her zaman zor inmişti. Bir keresinde asılı kalmıştı da kayada. Nasılsa kurtulmuştu ama. Kurtulması çok zor olmuştu. Bir daha da o yuvaya inmemişti. Eğer o zaman eline o eşek inciri kökü geçmemiş olsaydı, ya da kök kopsaydı yanmıştı. Belki aşağısı 10 minare boyuydu. Daha dibe varmadan paramparça olurdu. Ortalık karmakarışık kokuyordu. Hasan böyle bahar güneşinde ortalık karmakarışık kokunca, kokuları hiçbir kokuya benzetemeyince bunu kaya kokusu sanıyordu. Bu koku anavarza kayalıklarının kokusuydu. Arılar, kertenkeleler, keklik yavruları, yuvaları, kartal yavruları, çıngırak yılanlar, ok yılanları da böyle kokarlar. Anavarza kayalıklarında insanlar bile böyle bu kaya kokusuyla kokarlar. Hoş, ballı, bayıltıcı bir kokudur bu bahar güneşinde. Anavarza kayalıklarında yağmur da başka türlü kokar. O da ıslak kaya kokar. Bulut da kokar. O da başka başka kokar. Hasan hep kayalıkların kokusunu anımsar. Bir de bir geceyi, karanlığı, karanlıkta barut kokusunu. Barut kokusu ovada, toprakta başkadır. Gecede, kayalıklarda başkadır. Gece barut kokuyordu. Gecede, çok uzakta uzun yankılanan kurşun sesleri, cıv, cıv, cıv, cıv diye gecede yankılanıyordu. Anavarza kayalıkları onun için bu yankılardır. Bu kurşun sesleridir, bu kokudur. Anavarza göğünde kanlı kartallar döner. İyi anımsıyor. Onun her zaman en korkunç anısıdır bu kurşunlu gece, bu yankılar, bu sabah sabah kartalların süzülmeleri. Çok sıcak vardı. Köydeki herkes tarlaya çalışmaya gitmiş, Hasan gitmemişti. İçi sıkılıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Anasına hiç bakamıyordu. Yaşı 9'du. Ne bilsin Hasan, herkes öyle diyordu. Anasıyla bir göz göze gelecek olsun, böyle sabahlarda çıldırıyordu. Böyle sabahlarda, daha gün doğmadan, anası yayağın ilk tereyağı topağını ona verirdi. Üstü ayran kabarcıklı tereyağını Hasan sıcak tandır ekmeğine sürer, uzak ağaçların altına gider, siner yerdi. Anasına hiç bakamıyordu artık, ne yüzüne ne de yürüyüşüne. Anasını görmeyeli hanidir. Böyle sabahlarda hep böyle olurdu. İçi içine sığmaz, ne yapacağını edeceğini bilemezdi. Çılgıncasına köyün içinde dolanır, ondan sonra da ne yaptığını bilmezdi. Bu kundağı sedefli, değerli tüfeği ona daha 7 yaşında vermişlerdi. Bu tüfekle o gün bugündür vurmadığı canlı kalmamıştı. Önüne geleni ateş ediyordu. Kuşa, keçilere, kartallara, kekliklere, çakallara, serçelere, insanlara. Ya insanlara bile ateş ediyordu Hasan. 3 amcası vardı. 3'ü de ona ses çıkarmıyorlardı. Bütün köy akrabaydı. Küçücük bir köydü. Göçebelikten daha yeni çıkmışlardı. Buraya yerleşeli daha çok olmuyordu. Amcaları, babası onun kadarken bin boğalarda sürü sürü koyun gidiyorlarmış. Çobanmışlar. Kara çadırları varmış 7 direkli. Her neyse, her zaman bu 7 direkli çadırla daha övünüyorlar. Tereyağını nar bahçesinin içinde yedi bitirdi. Karnı iyice doymuştu. Tüfeğini aldı eline, geri yerine koydu. Sedefi doğan günün ilk ışıklarında maviledi, söndü, ipiledi. Uzun bir süre hiç kıpırdamadan elleri yanlarına düşmüş, boynu sağ yana eğilmiş tüfeğe baktı. Tüfek yandı söndü. Anası avluda gidip geliyordu. Dünya güzeliydi, gencecikti. Küçük bir kız çocuğuna benziyordu. Babası çok yaşlıydı. Saçı sakalı aktı. Şimdi olduğu gibi anımsıyor babasını. Anasının uzun saçları vardı, beline kadar inen. Herkes öyle söylüyordu. Bu Çukurova'nın belki de dünyanın en güzel kadınıymış anası. Anasını istemeyen delikanlı yoktu şu koca Çukurova'da. Anası bütün istekleri çeviriyordu. Oğlundan, biricik Hasan'ından ayrılmak istemiyordu. Anası gitse Hasan burada kalacaktı. Hasan'ı amcaları anasına vermiyorlardı. Ana da oğlunu bırakıp kocaya varmıyordu. Kocaya varsa da başka köylere gitse bir daha Hasan'ı hiç mi hiç görmeyecekti. Ceyhan suyu azalmış, gümüş pırıltısında akıyordu. Yarlarda guru kuşları ardındaydı Hasan. Sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara kadar guru kuşlarının deliklerinin ağzında bekliyordu. İnce gözenekli ağlar bulmuştu. Onları yılan deliği gibi yara oyulmuş deliklerin ağzına torba gibi asıyor, delikten çıkan kuşlar da bu ağın içine düşüyorlardı. Hasan su kabağından yaptığı kafeslere koyuyordu bu mavi, son mavi kuşları. Durmadan karşısına alıyor bu son mavi kuşları seyreliyordu. Böyle bir mavi görünmüş değildi. Hasan, yağmurcu kuş da dedikleri guru kuşlarını seyrederken mavi bir düş içine giriyor. Maviler yayılarak, içi maviye keserek bir esriklik içinde çoğalıyordu düşleriyle. Kırlangıç hiç yakalanmaz. Bu köy köy oldu olalı yalnız Hasan kırlangıç yakalamıştı. Hasan ne ediyor ediyor, her gün 5-10 tane kırlangıcı yakalıyor, bir ipe geriyor, böyle uçuruyor, akşam olunca da kırlangıçları her zaman değil, ipe bağlı olaraktan göğe salıveriyordu. Hasan Anavarza'nın bir mağarasında kartal yavruları da büyütüyordu. Hasan her sabah evden çıkıyor, ancak gün kavuştuktan sonra, göz gözü görmez olduktan sonra, ortalıktan el ayak çekildikten sonra köye dönüyordu. Her zaman da sedefli tüfeği elinde, sedefli tüfeğini hiç bırakmıyordu. Hasan arıların da, yılanların da, Anavarza yamaçlarındaki tekmil kuşların, börtü böceğin de baş belasıydı. Bu köyden de çok çok kaçmak istiyordu. Haftaya bir iki güne bir karşıya geçiyor, öteki köylere kadar yürüyor, sonra nedense belki de korkudan gerisin geri dönüyordu. Bir keresinde ta Kozan üstüne Fars'a kadar bir çobana arkadaş olup gitmiş, sonra da geriye dönmüştü. Ne yapacağını bilemiyordu. Bir şey biliyordu ki bu köyde kalmamalıydı. Ya da anası gitmeli bir yere. Anası gitmeli. Herkes anasına düşman. İnsan bu düşmanlık içinde boğulur. Anasına olan düşmanlık kendine de geçiyor, boğulacak gibi oluyordu bu köyde. Hiçbir şey için katlanılmaz böylesine bir düşmanlık ortasında. Büyük anası, halaları, amcaları, amcalarının karıları, akrabaları, hiç kimse konuşmuyordu anasıyla. Öyleyse anası bu köyde ne duruyor? O kadar da güzel ki, o kadar da dünya güzeli ki. Anasının köyden salt kendisini bırakıp gitmemesi onun onurunu okşuyordu. Anasına karşı karmakarışıktı. Diyorlardı ki Anasını en genç amcası istiyormuş ama anası da diretiyor, onu istemiyormuş. İnanılmaz bir tedirginlikteydi Hasan. Bu yüzden de kendini kuşlara, böceklere vurmuştu. Şu dünyada sıyrılacak bir canlı, bir dal arıyordu Hasan. Hasan olanı biteni hiç kimseye söyleyemiyordu. Öldürseler de söyleyemezdi. Hasan'ı sarmışlardı, kuşatmışlardı dört bir yandan. Bir türlü ne yapsa, nereye gitse bu kuşatmadan kurtulamıyordu bir türlü. Başını taştan taşa vuruyor kuşatıldığı yerden. Onu saran demir halkanın içinden bir türlü çıkamıyordu. Her gün kaçmak, her gün mağaralar, kartallar, böcekler, yılanlar, her gün, her gün. Hiçbir çocuk arkadaşı da yoktu. Ya o çocuklardan kaçıyor, ya çocuklar ondan kaçıyorlardı. Salih vardı, vardı ama Salih de hiç konuşmayan birisiydi. Daha iyi ya, varsın konuşmasın. Hasan ona konuşuyor, konuşuyor başını şişiriyordu çocuğun. İnsanın böyle hiç konuşmayan bir arkadaşı olması, bıkmadan, usanmadan da onu dinlemesi ne iyi. Hasan bir esriklikte, mavi yağmurcuk kuşunda, havada dönen kartallarda, çıngıraklı yılanlarda, bir de Salih de kendini unutması ölürdü. Önce bir çıtırdı geldi dışarıdan. Babası kulak kabarttı, elindeki kaşık bir süre öyle kala kaldı. Anasına baktı, anası başını sofraya eğdi. Hasan her ikisini de izliyordu. Sonra babanın durmuş eli işledi, çenesi oynadı. Çıtırdı gittikçe yaklaşıyordu. Sonra birden kesildi. Geceydi. Yer sofrasında baba, ana, oğul yemek yiyorlardı. Sofrada tarhana çorbası, kızarmış tavuk, bulgur pilavı vardı. Üstünde yağ ışıldayan. Hasan o günkü bulgur pilavının kokusunu hiç unutamıyor. Pencerede bir ışık çaktı söndü. Çaktı söndü çaktı. Sesleri sonradan duydu Hasan. Ona öyle geldi. Kurşun sesleri allak bullak etti ortalığı. Bir duman içinde kaldı sofra. Anası, babası. Babasının çığlığını duydu. Anası bir kere bağırdı. Sonra her şey sustu. Duman çekildiği, Hasan kendine geldiği zaman Anavarza kayalıklarından kurşun sesleri geliyordu. Uzayarak, yankılanarak. Köyün içinden de boğuk, uğultuya benzer gürültüler geliyordu. Kanı gördü. Babası yüzüstü kapanmıştı sofraya. Saçları bulgur sahanın içine düşmüştü. Çok kan akıyordu babasından. Fışkırır gibi. İçeri giren adam, adamın yalnız kara, şaşkın gözlerini anımsıyor Hasan. Anası elinden tutmuş, duman içinden çekip almış götürmüştü. Hasan yerinden hiç kıpırdayamıyordu. Gözünü babasına dikmiş, durmadan akan kanını seyreliyordu. Anavarza kayalıklarından kurşun sesleri, yankılanan uğultular geliyordu. Sonra evin içini birdenbire kadınlar, erkekler doldurdular çığlık çığlığa. Babasının öldüğünü büyük anası ağlarken anladı. Bir şey daha anlamaya çalışıyordu. Bu işler hep anasının yüzünden olmuştu. Sabaha kadar bir köşede büzüldü kaldı. Hiç uyuyamadı. Ömründe ilk olarak uyumuyordu. Uykusuzluğun, uyuyamamanın ne olduğunu ilk olaraktan öğrendi. İnsanlar gidiyorlar, geliyorlar, ağlıyorlar, bağırıyorlar. Bir yerlerde kurşun sesleri, uğultular, bir yalın parçası uzayıp kısalıyor, uzuyor. Daha ten yerleri yeni ışımıştı. Köyün alanına bir ölü getirdiler, attılar. Ölünün ölü gözleri dün geceki gibi şaşkınlıkla açılmış, öyle ölü ölü bakıp duruyordu. Hasan bu ölüyü tanıyordu. Abbas'tı bu adamın adı. Anasının köyünden olurdu. Öyle kanlar içinde yatıyordu. Köyün orta yerinde. Hasan yeşil sinekleri gördü ilk olarak. Şimdiye kadar bu yeşil sinekleri neden hiç görmemişti? Ölünün kanlarının üstünde dolaşıyorlardı. Bir hoş, vızıltısız, yeşil, acı, keskin, bıçak ağzı gibi. Hasan bıçak ağzının keskininden çok ürkerdi. Bir ustura ağzı görse bakamaz, kusacağı gelirdi. Keskin bıçaklar mı? Uy, anasını da getirdiler alana. Amcaları durmadan onu dövüyorlardı. Yüzü gözü yırtılmış, ak başörtüsü, saçları, yüzü kan içinde kalmıştı. Fistanı paramparçaydı, kanlıydı. Körlüler, kadınlar, erkekler, çocuklar önüne gelen anasını vuruyor, ona tükürüyorlardı. Hasan bir baktı, iki baktı. Nasıl oldu kendisi de bilmiyor. Anasını dövenlerin üstüne saldırdı. Amcasının elini ısırıp kemiğe kadar dişlerini indirdiğini ona sonradan söylediler. Gene sonradan anlatılanlardan anımsıyor. Deli gibi olmuş. Durmadan, durmadan anasına vuranlara vuruyor, tükürenlere tükürüyormuş. Büyük amcası onu bir tekmeyle yere sermiş. Bunu da ona sonradan anlatmışlar. Anası büzüldüğü yerden bir ok gibi fırlamış oğlunun üstüne atılmış. Dün akşamdan bu yana ağzından ilk olaraktan bir ses çıkmıştı. Oğluma kıymayın. Sonra kalabalığa dönmüş dimdik. Ben öldürmedim Halil'i. Ben öldürmedim kardeşinizi. Yerdeki yatan abbası göstermiş. İşte bu öldürdü onu. O da öldü işte demişti. Varmış abbasın başucunda durmuş. Onun açık kara gözlerine bakmış, bakmış. Eyvah, Abbas demiş. Eyvah, kadrini kıymetini bilmediğim demiş. Sonra da hiçbir yana bakmadan evine yürümüş. Köyden birkaç ev yanmıştı kül oluncaya kadar. Gece sabaha kadar ortalık apaydınlık olmuş. Işıkta ta Anavarza surları bile gözükmüştü. Sonra jandarmalar geldiler. Bir subay çizmelerini birbirine vura vura emirler verdi. Bir de doktor geldi. Orada dut ağacının altında ak bir gömlek giydi. Doktorun donuk, soğuk gözleri vardı. Orada dut ağacının altında Abbas'ın ölüsünü soydular. Bir taş teknenin üstünde doktor Abbas'ın ölüsünü koyun parçalar gibi kesti, biçti. Sonra da yerli yerine çuvaldızla geri dikti. Hasan'ın kusacığı geldi. Amcası anasını tutmuş sürüklüyor, parçalanan ölünün yanına getirmeye çalışıyor. Anası gelmiyordu. Gel gör orospu, gel gör diyordu. Gel gör kardeşimi öldürttüğün adamın ölüsünü. Gel gör. Ne halde senin oynaşın pezevengin, gel gör. Anası yerde, tozların içinde sürüklüyordu. Jandarmalar, jandarma yüzbaşısı durmuşlar, onu böylece seyreliyorlar. Anası hiç çıt bile çıkarmıyor. Salt gelmemekte direniyor. Ağıtlarla, türkülerle babasını gömdüler. Büyük anası yataklara düştü. Yataklara düşmeden önce üç oğlunu çağırdı. Oğlumun kanlısı Abbas kafiri değil. Oğlumun kanlısı Esmedir dedi. Varın temizleyin kanınızı. Belki ben bundan sonra bir daha kalkamam. Oğlum Halil'in kanını yerde koyarsanız bu dünyada da öteki dünyada da ak sütüm size haram olsun. Oğlumun kanlısı Esmedir. Hasan'ı hapishanede tanıdım. Gece getirdiler. Bütün mahpuslar onun başına birikiştiler. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Hasan ağzını açamıyordu. Çenesi kenetlenmişti. Mahpuslar ona su, çorba, bir şeyler vermek istediler. O ne konuştu ne de ağzını açıp bir şey yiyebildi. Orada kalabalığın ortasında birden başı önüne düşüverip uyuyuverdi. Olaydan sonra Hasan kaçmış. Kaçıp Anavarza kayalıklarına sığınmış. Bütün köy onu 3 gün 3 gece aramışlar bulamamışlar. Sonra Hasan'ı kendi köpeği ele vermiş. Köpeğini salıvermişler Anavarza kayalıklarına. Köpeği onu bir eski Roma sandukasının içinde bulmuş. Hasan kaçınca taş sandukaya girmiş. Sandukanın kapağına da gücü yettiğince üstüne çekmeye çalışmış. 3 gün 3 gece kıpırdamadan bu sandukanın içinde kalmış. Yerinden kıpırdamamıştı. İşte onu orada köpeği buldu. Onu orada köpeği bulmasaymış kim bilir daha ne kadar orada kalırmış Hasan. Bir jandarma ona bir tokat attı. Köylüler ona korkuyla baktılar. Köylerden geçerlerken köylü kadınlar, çocuklar, erkekler yollara çıkıp ona bakıyorlardı. Bir tuhaf hayvana bakar gibi. Herkes ona kutsal, bir tuhaf, korkulu, lanetli, ürkütücü bir yaratığa bakar gibi bakıyordu. Hapishanede de öyle bakıyorlardı. Hasan kimseyle geldiği günden bu yana bir tek sözcük konuşmamıştı. Onunla konuşmak isteyen, ona öğüt vermek isteyen çok kişi çıkmıştı. Hasan oralı bile değildi. Sanki Hasan bu hapishanede de değildi. Kendisi burada bir kabuk gibi, yüreği, düşüncesi bambaşka bir yerde, öyle bomboş dolaşıyordu ortalıkta. Yemek yemeye daha yeni başlamıştı. Gözleri büyümüş, yüzü uzamıştı. Gittikçe de uzuyordu. Boynu uzun, kulakları büyüktü. Derisi üstünden akıyordu. Giyikleri de ona çok bol geliyordu. Hiç kimseden bir şey istemiyor, hiç kimseye bir şey söylemiyor, sormuyordu. Küçücük bir maltızda sabah akşam çorbasını kaynatıyor. Tek başına yüzünü duvara dönüp kocaman bir ekmekle çorbasını kaşıklayıp bitiriyordu. Aşağı yukarı köylüleri, amcaları, akrabaları her gün onu görmeye geliyorlardı. Hiç kimseyle bir tek sözcük bile konuşmuyor, yalnızca boynunu büküp candan, yürekten bir havayla karşısındakini dinliyordu. Bir iki kere de ben onunla konuşmak istedim. Şöyle bir baktı bana, sonra gözlerini yere indirdi, çekti gitti. Onun üstüne her gün yeni bir hikaye geliyordu hapishaneye. Her mahkum bu hikayeleri koğuşta, onun duyacağı yerde anlatmayı kendine ödev sayıyordu. Çocuk Hikayeleri dinliyor, dinliyor. Yalnızca birkaç kere kirpiklerini oynatıyor üst üste. Başkaca hiçbir yeri kıpırdamıyordu. Yüzü donmuştu. Yüzünden hiçbir şey anlayamazdın. Gözleri hep her yerdeydi. Dudakları kıvrılmıştı. Kulakları kocamandı. Öyle yelken gibi kafasının uzağında duruyorlardı. Yukarı uçları aşağı doğru eğilmiş. Yüzünde kara sarı bir renk arada bir değişiyordu. O mapuslarla konuşmadıkça mapuslar onun üstünde varıyorlardı. O kadar çok da varamıyorlardı. Çocuğun macerası, duruşu, bakışı, ağırbaşlılığı onları derinden korkutuyordu. Korkuyla, saygıyla, ürkerek yaklaşıyorlardı ona en yırtık, en soytarı mahpus bile. Bazı Lütfi gibi iğrenç bir herif onun karşısına geçiyor, ağzına geleni söylüyordu çocuğa. Böyle durumlarda çocuk hiç bozmuyor, kendisine ağır söyleyen kişinin gözlerinin içine gözlerini dikiyor, o konuştuğu sürece bakışlarını onun gözlerinin içinden ayırmıyordu. Adam abuk sabuk konuşuyor, konuşuyor, sonra bakışlarından rahatsız olup Hasan'ın yakasını sözünü bitirmeden bir pişmanlık içinde bırakıyordu. Ona en çok musallat Lütfi'ydi. Lütfi, bütün insanlık duygularının, insanda ne ki iyisi dışında kalmış, inanılmaz hayasızlıkta biriydi. Bir onursuzluk, inançsızlık, yırtıklık, hiçbir kutsallık tanımama deliliğindeydi. Önüne gelene dalkavukluk eder, dalkavukluk ettiği kişi dişini geçireceği biri ise tam arkasından başlardı o adamla kavgaya. Hasan'ı izliyordum Lütfi işinde. Ne yapacak diye merak ediyordum. Bir keresinde sustu, ikisinde sustu, üçüncüsünde. Hasan Lütfi'nin ona çatmalarında, o konuşurken gözlerinin içine bakmıyordu, yere bakıyor, öylece duruyor, düşünüyordu. Solucan, katil, kanlı, it oğlu piç, sen bir piçsin. Senin piç olduğunun bu hapishanede bilmeyen var mı? Bir insan piç olursa piçliğini bilir. Bir piç adam bu dünyada yaşarsa, bir piç adam seni öldürecekler ulan piçoğlu. Senin gibi eli bileklerine kadar kana batmış birisinin bir gün bile yaşaması insanlık için bir ayıp iştir. Çirkin adam, çirkin oğlu çirkin adam, kıytırık, domuz daşağı, kokarca olan. Ah seni adamdan saymasa hükümet, şimdi senin şu boğazını sıkıverir, gözlerini pörtletir, senin leşini yere sererdim şuraya. Sonra da şu duvarın üstünden dışarıya köpeklere atardım önünü. Köpekler de seni ne güzel yerlerdi. Yerlerdi de sonra bir güzel sıçarlardı şuraya. Köpek boku, köpek boku bir kanlı gibi kurularak, kostaklanarak geziyor hapishanede. Herif kanlı olmuş da tuh senin boynun devrilsin, uyuz oğlu uyuz. Lütfi köpürmüş, ağzından köpükler saçarak, kendisini öfkesine kaptırmış ver yansın ediyordu Hasan'a. Bütün mahkumlar, tutuklular, başlarına birikmiş, Lütfi'nin ağzı alınmadık sövmelerini dinliyorlardı. Hasan sonunda bir iki kere ayağını yere vurdu, sonra kendi yöresinde döndü, geriye dönmeye kalktı. Lütfi karşısına geçti. Yağmur gibi indiriyordu sövmeleri çocuğun suratına. Hasan terliyordu. Terledi, terledi. Bir ara başını kaldırdı, Lütfi'ye baktı. Lütfi'ye bakmasıyla elinin şalvar cebine girmesi bir oldu. Cebinden bir sustalının çıktığını, sustalının çat diye açıldığını, Hasan'ın Lütfi'nin üstüne atıldığını ancak görebildik. Lütfi nasılsa inanılmaz bir atiklikle Hasan'ın elinden kurtulduğu kaçmaya başladı. Hasan elinde bıçak onun arkasından koştu. Hapishane avlusunda Lütfi kaçıyor, Hasan kovalıyordu. Bu kovalamaca ne kadar sürdü bilemiyorum. Hasan kovalıyor, Lütfi arada dönüyor, Hasan'a yalvarıyordu. Hasan bir iki sefer yetişecek oldu Lütfi'ye. Bıçağı bir iki kere sırtına savurdu. Bıçak ancak onun 40 yamalı ceketini kesip geçti. Lütfi yoruldukça imdat diye bağırıyor, yalvarıyordu Hasan'a ağzı alınmaz yalvarışlarla. Sonunda Lütfi bir koğuşa kaçıp kapıyı arkasından kapatıp yalvardığı çocuğa yeniden ağzı alınmaz küfürlerle sövmeye başladı. Hasan kapının ağzında durdu, durdu, sonra da oradan ayrıldı gitti. Avlunun en uzak köşesine, duvara belini verip oturdu. Sustalısını daha kapatmamıştı. Öfkeyle elindeki bıçağa bakıyordu. Bu olaydan sonra Lütfi bir daha Hasan'ın yanına bile yaklaşamadı. Bu sefer içerideki ağalar Lütfi'yi bana musallat ettiler. Önce bana olmadık dalkavukluklar yapan Lütfi, bir gün geldi yanıma. Ben de Lütfi benden bir şey isteyecek sandım. Buyur Lütfi dedim. bir sigara uzattım. Senin gibi köpeğin sigarasını ancak senin gibi piç oğlu piç köpekler içer dedi. Hiç beklemiyordum. Şaşkınlığım geçtikten sonra Lütfü'ye vurmamı bekliyorlardı. Ondan hır koparacaklardı.